altın olukla yürüyür. Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Altın Oluk'ta Yürüyüş programına hoş geldiniz efendim. Bugünkü programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Şubat 2015 348. sayısından inşallah altını çizerek okuduğumuz satırları siz kıymetli dinleyenlerimizle paylaşacağız. Altın Oluk Dergisi 29. yılının son sayısında Derya Gönüllü Olmak konusunu gündemine almış, gündemimize taşımış ve kapağında ailede, hizmette, siyasette, ticarette Müslüman yüreğinin kıvamı derya gönüllü olmayı öne çıkartmış Altın Oluk dergimiz. Peki neden derya gönüllü olmak konusu Altın Oluk'un bu ay gündemine girmiş? Bu sorunun cevabını Altın Oluk'un sunuş yazısından okuyalım. Şöyle kalplerimize baksak, kimler sığıyor oraya, kimler dışarıda kalıyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini görmeye çalışsak, nasıl bir vus'ate sahip? Allah dostlarının kalbini okumaya çalışsak? Bizim kalplerimize bazen kendi varlığımızdan kopan çocuklarımız sığmayabiliyor. Bazen anne babalarımızı içimizde taşıyamayabiliyoruz. Bazen Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti üzere nikahımıza emanet edilen insanları değil kalplerimizde taşımak, evlerimiz daralıyor, onlarla aynı evi paylaşamaz hale gelebiliyoruz. Denir ki, tebessüm etmeyi bilmeyen dükkan açmasın. Tebessüm kalbin ışımasıdır çünkü. Onun için Allah Resulü tebessüm sadakadır diye buyurur. Müminin yüreği hep ışısın ister. Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'nin bir gün gelip Resulullah'ın yanına sokulabileceği akla gelir miydi? Azatlık ödülü karşısında ona öldürme görevini veren Hind'e kimin dünyasında yer olabilir? Ama Allah Resulü'nün kalp vüs'ati bunların hepsine yakına sokulma fırsatı tanıdı. Allah dostları düsturu şöyle koymuşlar. Ben mümin kardeşime değil, onun günahına düşmanım. O günahtan arındığı takdirde yine benim kardeşimdir. Hacı Veys Saide Hoca'nın yolda rastladığı alkol komasına girmiş adamı evine kadar sırtında taşıdığı rivayet edilir. Ama bu derya gönüllülüğün ecri, adamın uyandığında olayı öğrenmesi ve bir Allah dostunun erdemi karşısında titreyip tevbe etmeye karar vermesidir. Müslüman yüreği bir sığınak olmalıdır. Bu sayımızda derya gönüllü olmayı ana dosya olarak aldık. Sami Efendi Hazretlerinin ahirete irtihallerinin her seneyi devriyesinde Allah dostlarının gönül dünyalarını anlamaya yöneliyoruz. Anlamaya ve oralardan kendi gönül dünyalarımız için meyveler devşirmeye. Seyri suluk demek, ham gelip yolda bir mürşid-i kamilin rehberliğinde pişmek demek. Binlerce insan tutar mürşid-i kamilin elinden. Her biri bir karakterdir. Kuzu gibi teslim olanı da vardır, ele avuca sığmayanı da. İnsan bazen kendi evladını tanımakta ve ona tahammül etmekte zorlanıyor. Allah dostlarıysa, ben size bağlandım, kalp terbiyemi size emanet ettim diyen bir insanı adeta Rabbani bir emanet gibi eline alıyor, dilini alıyor, kalbini alıyor, eliyle, sözüyle, özüyle yoğuruyor. Taş olsa yontarsınız, hamur olsa şekil verirsiniz, ağaç olsa budarsınız. Bunları yapmak da bir ustalık ister. Ama gene de kontrol edilebilir bir malzemeye hükmetmektesiniz. Hükmetmektesiniz. İnsansa giriftir. Üzerinde kolay tasarrufta bulunulamaz. Bunun için İster aile hayatı, ticaret, siyaset alanı olsun, ister manevi yolculuk olsun, insan ilişkilerinin bütün alanlarında yürek genişliği hayati önem taşıyor. İhvan denilerek aynı yolda kardeşlik hukuku içinde yürüyenler arasında bile yürek genişliğiyle yürek darlığı, şahsiyetin sıhhatli oluşumu açısından siyahla beyaz gibi farklılık arz eder. Ne diyoruz? Derya gönüllü olalım diyoruz. Allah'tan kalbimize genişlik lütfetmesine niyaz edelim, Rabbi Şahli Sadri dualarıyla. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2015 348. sayısı işte bu cümlelerle başlıyor. Sunuş yazısını sizlerle paylaştık. Geçiyoruz derginin yazı işleri müdürü Ahmet Taş Getiren Bey'in Derya Gönüllü Olmak başlıklı baş yazısına. Derya gönüllü olmak, derya gönüllü olmak. Güzel ahlaklı, geniş yürekli, derya gönüllü ol. Bu sözü diyor Ahmet Bey, Altın Öğütler isimli eserimizi hazırlarken Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife isimli kitabından almış ve kitapta o bölümün başlığına koymuştuk. Bu söz, Ebu Hanife'nin talebesi Yusuf bin Halid Semti'yi Basra'ya gönderirken ona verdiği öğütlerden ibaretti. Bir müminin insan ilişkileri çerçevesini oluşturmaktaydı. Ebu Hanife Hazretleri derya gönüllü olmak ne demek, bu sözün için nasıl dolar sorusuna da cevap veriyordu. Altın Öğütler kitabımız ayrıca Ebu Hanife'nin öğütlerinin daha geniş bir kısmı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinden alınarak da sunulmuştur. Biz burada Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife kitabında yer verdiği bölümü sizlerle paylaşacağız. Hazret talebesine şunları tembih ediyor. Bilmiş ol ki insanlarla iyi geçinmezsen onlar sana düşman kesilirler. Velev ki anan baban bile olsa senden hoşlanmazlar. Akrabandan olmayan bir cemaatle iyi geçinirsen sana ana baba olurlar. Şimdi gözümün önünden şöyle geçiyorsun. Basra'ya gidiyorsun, onlara muhalefete başlıyorsun, aralarına karışmıyorsun. Sen onları terk ediyorsun, onlar da seni terk ediyorlar. Sen onlara sövüyorsun, onlar da sana. Sen onları dalalette advediyorsun, addediyorsun. Onlar da seni dalalette sayıyorlar. Böyle yaparsan bu hem sana hem bize bir leke olur. Onlardan kaçmak istersin. Bu akıl işi değildir. Zira hoş geçinmek gereken yerde müdaraat yapmayan akıllı sayılmaz. Basra'ya girdiğin zaman insanlar seni karşılar ve ziyaret ederler. Senin kadrini bilirler. Herkese mertebesine göre itibar et. Şeref ehline ikramda bulun. İlim ehlini büyük tanı. Üstadlara hürmet göster. Gençlere latife yap. Avamla yakından görüş. Facilere müdaraat göster. Hayırlı kimselerle arkadaşlık yap. Sultana lakaytlık gösterme. Kimseyi hakir görme. Mürüvvette kusur etme. Sırrını kimseye açma. Denenmedikçe kimsenin dostluğuna güvenme. Alçak ve hasis olan kimseyle dost olma. Sefihlerle düşüp kalkma, hoş geçin. Sabırlı ve mütehammil ol. Güzel ahlaklı, geniş yürekli, derya gönüllü ol. Elbisen temiz ve yeni olsun. Binek atın iyi olsun. Güzel kokular kullan. Yemek yedirmekte çok cömert ol. Herkesi doyur. Bahil ve cimri kimse asla başa geçip efendi olamaz. Halkın ahvalini araştırıp öğrenen adamların olsun. Bir fitne ve fesat duydun mu onu ıslaha koş. Bir yerde salaha yüz tutmuş iyi işler duydun mu onları da arttır. Seni ziyaret edenleri de etmeyenleri de sen ziyaret et. Sana ister iyilik yapsınlar ister kötülük, sen herkese daima iyilik yap. Her vakitte iyilikte bulun. affet. Bazı şeylere göz yum. Sana eziyet veren şeyi terk et, hakkı yerine getirmeye çalış. Arkadaşlarından hastalananları kendin ziyaret et. Göremediklerinin ahvalini soruştur. Sana gelmeyenlerle sen alakadar ol. Elinden geldiği kadar insanlara sevgi göster. Herkese selam ver, isterse aşağı kimseler olsun. Başkalarıyla bir mecliste toplanır veya bir mescitte beraber bulunur da, aranızda bazı meseleler münakaşa edilirse ve senin bildiğine muhalif bir şeyler söylerlerse, sen onlara muhalefet gösterme. Şayet sana da sorarlarsa, onların bildiği gibi haber ver. Sonra bu hususta, şöyle şöyle başka kavil de vardır, delili de şudur diyerek kendi bildiğini söyle, böylelikle seni dinlerler ve senin ilimde derecini anlarlar. Eğer bu kimin kavli diye sorarlarsa, bazı fukahanın kavlidir. Bu hal böylece devam ederse alışırlar. Senin kadrini bilirler ve senin mevkiini yücelir. Sana gelenlerin hepsine bir nevi ilim göster. Her biri senden bir şey bellemiş olsun. Onlara kıymetli bilgiler ver. Ehemmiyetsiz şeylerle uğraşma. Onlarla arkadaş gibi ol. Hatta bazen şaka yolu latifeler bile yap. Zira dostluk ve samimiyet ilme devamı sağlar. Onlara ara sıra yemek yedir, onların hacetlerini gör, kadirlerini bil, kusurlarına göz yum. Onlara yumuşak davran, hoş muamele et. Onlardan hiçbirine can sıkıntısı ve bezginlik gösterme. Kendini onlardan biriymiş gibi tut. İnsanlara onların yapmaya alışık olmadıkları bir şeyi teklif etme. Onların beğendikleri şeyi sen de beğen. Onlara daima iyi niyet göster, doğruluk yap. Kibiri bir yana bırak. Sana gadretseler de sen sakın gadretme. Sana hıyanet etseler de sen emaneti yerine getir. Vefadan ayrılma, takvaya sarıl. Her din erbabına muaşeretleri veçiyle muaşerette bulun. Hani bir söz var ya diyor Ahmet Bey, İslam alimlerinin bütün kitapları bir kitabı anlamak içindir diye. Bu sözü şöyle çoğaltabiliriz. İslam alimlerinin bütün sözleri de o kitaba şerh, tefsir ve Resul-i Ekrem'in üsve-i hasene vasfını tasvir niteliğindedir. Belki şunu da söyleyebiliriz. Müminin İslam şahsiyetini kuşanma gayretlerinin tamamı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güzelliklerini hayatına taşımaktan ibarettir. Şu ayet, Uhud Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe-i kiram arasında savaş müzakereleri sırasında ortaya çıkan bazı farklılaşmalar üzerine inzal buyurulmuştur. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159. Resulullah orada peygamberdir, devlet başkanıdır, komutandır. Resulullah'ın risalet hayatının belki de en çetin safhasının yaşandığı yer olan Uhud'da bu üç vasıf da kendi muhtevasıyla devreye girecektir. Görüyoruz ki o muhteva Allah'ın rahmetiyle buluşmak, onun sonucu yumuşak davranmak, affetmektir ve o davranışın da özünde kaba ve katı yürekli olmamak vardır. Hangi meselede ve hangi seviyede olursa olsun yönetilen kimselerle istişare bu yürek vasfıyla yapılacaktır. Ayetin sonundan anladığımıza göre bu yürek vasfının özünde de karar ve azim süreçleri en iyi şekilde işledikten sonra Allah'a tevekkül hassasiyeti bulunacaktır. Allah'a tevekkül hassasiyeti ise insana her şeyi kendi kudretinle çözebilecek güce sahip değilsin. Her işte Allah'ın nihai kudretini ve belirleyiciliğini unutma. Onun için büyük küçük her türlü kararın nihai hükmünü Allah'a bırak ki, ona teslimiyetin ecrini, bereketini bulasın, bilincini taşır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bir yandan sade bir insan olmak, diğer yandan Risalet gibi son derece çetin bir görevi ifa etme süreci içinde engelleri böyle bir kalbi sekinet içinde aştığına şahit olmaktayız. Mekke hayatını düşünün. İlk tebliğ yıllarında akrabaları tarafından dışlanmaları, boykotları düşünün. Kendisine inananların en ağır işkencelere, göçlere maruz bırakıldığını, sığınacak bir dal kalmadığını, ölüm tehdidini, memleketi terk etmek zorunda kaldığını, Medine hayatında savaşları, galibiyetlerin, mağlubiyetlerin, bizzat müminlerin safında meydana getirdiği duygusal iniş çıkışları göğüslemeyi düşünün. Hazreti Hamza gibi, Mus'ab gibi Resulullah'ın kalbinde derin sevgilerle var olan Uhud şehitlerinin yüreğinde açtığı yarayı düşünün. Ganimet mallarının dağıtımında ilk müminler arasında ortaya çıkan gerilimleri düşünün. Peygamberimizin aile hayatına meydana gelen ve onun gönül dünyasını etkileyen insani hareketlenmeleri düşünün. Ümmetin geleceğine yönelik endişelerin Peygamberimizin yüreğine yansımalarını düşünün. En mahrem alanlarına kadar, neredeyse bütün hayatı göz önünde bulunan bir insan olarak sevgisi, önderliği hep yükselerek yaşanmış bir 23 yıllık ömür. O, kalbi sekinetin eseri olabilir. Müminden beklenen de Allah Resulü'nün kalbi hayatından kendi kalbi hayatına iz düşümler taşıyabilmektir. İnsan olarak da Resul-i Ekrem Efendimizle ayniyetlere sahibiz. İş güç sahibi oluruz, kazanırız, harcarız, evleniriz, çoluk çocuğa kavuşuruz, insanlarla binlerce çeşitli ilişki kurarız. Mümin olarak da Resul-i Ekrem'le ayniyetleri bulmakla yükümlüyüz. İnanırız, mümince bir hayat yaşarız, İslam'ı ikinci bir insana taşımak anlamına gelen tebliğ sorumluluğunu yükleniriz. Bütün bunlar da bir kalbi kaliteyi zaruri kılar. Resulullah'ın kalbi mukavemetine aynı kıvamda sahip olamasak da, hem sade insan olarak hem kulluk bilinci içinde emaneti taşımaya hazır bir kalbe sahip olabilmek, ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır. Dışlayan bir kalple hayat içinde yürümek son derece zordur. Aile kurmak zordur. Evladı iyalle saadet içinde yaşamak zordur. İş hayatında ilişkileri sağlıkla sürdürmek zordur. Yönetici olunduğunda emrimiz altındakilerden verim almak zordur. Devlet yönettiğimizde halkımızla ve emrimiz altındakilerle huzuru bulmak zordur. Bir inanç topluluğu içinde sekinet ortamı inşa etmek zordur. Elhasıl katı kalpli olmak insicamın değil, infiradın kaynağı olacaktır. Ahenkli bir buluşmanın değil, savrulmanın kaynağı yani. Allah-u Teala buyuruyor, Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Furkan 63. Hayatta her zaman düzgün insanlarla karşılaşılmaz. Dünyadaki varoluş sorumluluğunun farkında olmayan cahiller her zaman bulunacaktır. Onlara karşı bile müminin vasfı selamla mukabeledir. Selam diyebilmek, selamette bir kalbin eseridir. Arı, duru, sekinete ulaşmış, onu öldürmeye geleni diriltebilecek vüsatte, dirilikte bir gönülle yani, bir gönle yani. Ne diyelim, Rabbimiz her birimize böyle bir gönül kıvamı lütfetsin diyor. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2015 sayısındaki başyazısında Ahmet Taş getiren Derya Gönüllü Olmak başlıklı yazısıydı sizlerle paylaştığımız. Kıymetli dinleyicilerim, şimdi ise Altınoluk Dergimizin sayfalar arasında dolaşıyoruz. Doktor Adem Ergül'ün Huzur Bulan, Huzur Veren Derya Gönüller başlıklı makalesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle göğüslerin genişlemesi ve daralmasından bahseder. Bu manada şerh-i sadr ve dıyk-ı sadr ifadelerini kullanır. Bu halin imanla ve İslam'la ilişkisi üzerinde durur. İslam'a açılan gönüllerin Rablerinden bir nurla aydınlandıkları ve endişelerinin izale edildiğine dikkat çeker. Sözlükte açmak, genişletmek ve kapalı bir ifadeyi açıklamak gibi manalara gelen şerh kelimesi, sadra yani göğüse izafe edildiğinde Ragıp el-İsfahani'nin ifadesiyle ilahi bir nur ve sekinetle göğsün açılması ve genişlemesi anlamına gelir. Fakirlik, cimrilik ve iç sıkıntısını ifade etmek için kullanılan dıyk kelimesi ise daralmak, sıkışmak ve bunalmak anlamında kullanılır. Kelime sadra izafe edildiğinde de iç sıkıntısı, stres, hüzünlenme, gam ve kederle dolma gibi manalara delalet eder. Gönül genişliği ve darlığı meselesi, öncelikle iman ya da inkar açısından kalp yolunun açılması veya daralması olarak değerlendirilebilecek bir konudur. Diğer bir ifadeyle kalbi örten inkar perdesinin açılıp iman nurunun kalbe girmesi şerh-i sadr, kalbin inkar günahıyla örtülü kalması dıyk-ı sadrdır. Nitekim Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar, kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi sadrını iyice daraltır ayeti bu manaya açıkça delalet etmektedir. Dış etkiler sebebiyle daralan gönlü ferahlatıp rahatlatmak da şerh-i sadrın bir çeşidi olarak mütalaa edilebilir. Nitekim inkarcıların dedikoduları ve davranışları sebebiyle Hazreti Peygamber'in göğsünün daraldığını bildiren Yüce Allah, Nebisinin gönlüne ferahlık vermek için şu tavsiyede bulunur. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. Binaenaleyh, Hazreti Peygamber'in gönlünün sıkıntı ve hüzünlerden arındırılıp, ferah ve huzura eriştirilmesi bir nevi şerh-i sadrıdır. Bu sebeple olmalıdır ki, ey Peygamber, biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi ayeti, sıkıntı ve hüzünlerden kurtarıp rahatlatmadık mı şeklinde de yorumlanmıştır. İmanlı bir gönülde meydana gelen bu çeşit sıkıntı ve ferahlıkları kabz yani daralma ve bast genişleme terimleriyle ifade etmek de mümkündür. Daha çok tasavvufi bir kavram olarak bilinen kabz ve bast kelimeleri Kur'an'ın şu ayetinde birlikte zikredilmiştir. Darlık veren de, bolluk, genişlik veren de Allah'tır. Bakara 245. Şerh-i sadr olarak değerlendirilebilecek bir diğer konuda, endişelerin giderilmesi, telaş ve heyecanın kaybolup, istikrar ve huzurun gönülde yerleşmesi hadisesidir. Hazreti Musa aleyhisselamın, Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümü çöz duası, bu manada bir şerh-i sadrdır. Nitekim o bir defasında, Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor, tutukluk yapıyor. Onun için Harun'a da elçilik ver talebinde bulunmuştur. Bu anlamda şerh-i sadr, kişinin gönlünün tatmin edilmesiyle tahammül gücünün artırılması şeklinde açıklanabilecektir. Değerli dinleyenler, gönül darlığı hayatı cehenneme çevirirken, gönül genişliği hayatı cennetlere çevirir. İmanla genişlemeye başlayan iç dünyamız, bu sayede gönlü rahatsız eden nice sorulara cevap bulmanın rahatlığına ve huzuruna erişir. Gönlün genişlemesinin ilk halkaları imanla gerçekleşirken, bu genişleme İslam'ın diğer ahkamının ve ahlakının yaşanmasıyla daha geniş halkalara erişir. Her şeyde Allah'ı görür gibi olma ve hissetme hali yani ihsan kıvamına erişilince de gönül aleminin genişliğine artık bir sınır çizilemez. Özellikle sufiler gönül genişliğine büyük önem verirler. Hatta gönlün deryalaşmasıyla insanı kamil seviyesine erişmek arasında doğrudan bir ilişki kurarlar. Nitekim Mevlana Celaleddin Kuddisesi Ruh, kalbin sınırsızlığını şöyle tasvir etmiştir. Gönül öyle bir varlıktır ki, şu 7 kat gök gibi 700 gök orada kaybolur da görünmez olur. Bazı sufiler de kalbin genişliğini ifade için şöyle bir benzetme yapmışlardır. Arş ve onun kuşattığı her şey, Arif'in kalbine bırakılacak olsa, Arif onu hissetmez bile. Zira kalp, arşı, kürsüyü, aklı, nefsi, mekanlı ve mekansız olan her şeyi kuşatacak derecede geniştir. Gönül alemi tezkiye ve terbiye oldukça iç darlıktan kurtulmak mümkün olur. İçinde haset, kin ve kibir bulunan kimseler tabii olarak darlık yaşarlar. Bencillik ve cimrilik de gönlü daraltan en ağır iç hastalıklardandır. Dünya ve içindekilere, diğer bir ifadeyle gel geç sevdalara gönül kaptırmak da iç sıkıntısı oluşturur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir gün arkadaşlarından birini üzüntülü görür ve ona şöyle der. Evlat, bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktan gelir. Kendini yok bilirsen, her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın. Öyle bir aleme kanat açarsın ki, orada hiçbir zaman gönül darlığı çekmezsin. Ne müthiş bir söz. Altını çizerek tekrar okuyalım. Hazreti Pir diyor, evlat, bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktan gelir. Kendini yok bilirsen, her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın. Öyle bir aleme kanat açarsın ki, orada hiçbir zaman gönül darlığı çekmezsin. Sahibül Vefa Musa Efendi Kuddise Sirruh'ta der ki, nefsin arzularına kilitlenen kimseler, ibadetleri çok dahi olsa gene huzursuzdurlar. Çünkü sadırları, gönülleri dardır. Beğendikleri yalnız kendi görüş ve fikirleridir. Nerede bulunurlarsa orada ikilik çıkarırlar. Çünkü gönül alemleri karanlıktır. Ne kadar gayret edilirse edilsin, böyleleriyle katiyen ülfet edilemez. Akı gösterdiğinizde bile kara der, karayı gösterdiğinizde ak diye iddia ederler. Yine bu gibi kimseler katiyen kimseyi sevemezler. Böyle olunca da kimse tarafından sevilmezler. Çünkü bet ahlaklıdırlar. Katiyen bu makule kişilerle istişare yapmamalı, mümkün olduğu kadar bunlardan kaçınılmalıdır. Gönül darlığı hali kaba, nefsinin tesiri altında kalarak kendisine diğer mümin kardeşlerinin fevkinde gören, dar görüşlü, kıt akıllı insanlarda görülen bir acayip ahlaktır. Bu tıynette olanlar kimseyle geçinemezler. Hiçbir devamlı iş tutturamazlar. Bütün günleri öfke, sıkıntı içinde geçer. İyilikten ziyade zararları fazla olur. Hem kendilerine hem de cemiyete, topluma. Acısıyla, tatlısıyla, inişiyle, çıkışıyla, zoruyla, kolayıyla şu alemi yaşanılabilir ve hatta huzur soluklanabilir bir hayat haline dönüştürmek ancak gönül genişliğiyle gerçekleşebilecektir. Gönlü deryalaşanlar hem huzur duyarlar hem de etraflarına huzur aşılarlar. Aile hayatında, iş hayatında, hizmet sahalarında, komşuluklarda, arkadaşlıklarda ve dostluklarda en çok ihtiyaç hissedilen şey de işte bu derya gönüllü olabilme kıvamıdır. Derya gönüller kirlenmez ve bulanmazlar. Bu yolda yapılması gereken ciddi bir nefis terbiyesi ve tezkiyesi yoluyla imandan yakine erişmek, İslam'ın ahkam ve ahlakını kuşanmak ve daha ötede Allah'la beraberlik şuurunu kazanma adına daimi bir zikrullah haliyle tüm vali kuşatacak bir gönül açılmasına nail olmaktır. Son cümleyi bir daha okuyalım. Bu yolda yapılması gereken ciddi bir nefis terbiyesi ve tezkiyesi yoluyla imanda yakine erişmek, İslam'ın ahkam ve ahlakını kuşanmak ve daha ötede Allah'la beraberlik şuurunu kazanma adına daimi bir zikrullah haliyle tüm varlığı kuşatacak bir gönül açılmasına nail olmaktır, diyor Doktor Adem Ergül, huzur bulan, huzur veren derya gönüller başlıklı bu makalesinde. Aziz dinleyenlerim, son olarak sizlerle Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2015 Derya Gönüllü Olmak konusunu gündemine aldığı, kapağına taşıdığı, gündemimize taşıdığı bu özel sayısından Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamızın Arı Duru Gönüller başlıklı makalesini paylaşmak istiyorum. İslam toprağı olarak Anadolu, yetiştirdiği ürünlere ve beşiklik ettiği medeniyetlere eş, bağrından çıkan arı duru ve diri gönüllerle bereketlidir. Devir devir, yöre yöre bu arı duru ve diri gönüllerin, bir başka ifadeyle Anadolu'nun manevi dinamikleri olan bu saygın önderlerin, çevrelerinde oluşturdukları ilim-irfan halkalarında, sohbet meclislerinde pişmiş erdemli kişiler, sözünü ettiğimiz bereketin göstergeleridir. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Edebali'ler, Hacı Bektaş'lar, Hacı Bayramlar, Akşemseddin'ler, İbrahim Hakkı'lar gibi ünü ve etkisi dünyayı tutmuş olanların yanında, bulundukları yörelerde ışık ve başvuru kaynağı olmuş arı duru gönüller hep Anadolu toprağının gerçek zenginliğini temsil etmiş ve etmektedirler. Belli zaman aralıklarıyla yerleşim birimlerinde gerçekleştirilecek bu yöndeki tespitler, büyük çoğunlukla yörelerimizin böylesine arı duru gönüllere ve gönüllülere yeni yeni isimler ekleyecektir. Yörede sevilen, ülkede bilinen, yerkürede tanınan, gerçek durum ve mevkileri ancak yüce yaratıcıya malum olan bu diri ve arı duru gönüller, olayların akışına ve hayatın telaşını aldırmadan sürekli hak ve hakikat çizgisine sabit kadem olmaya ve bu açıdan çevrelerine kılavuzluk yapmaya devam etmişlerdir. Ulemanın kalemiyle, umeranın ferman ve yasalarıyla etkilediği toplumu, onlar engin, dingin ve sıcak gönülleriyle ısıtmış, kemal ve kıvam bakımından etkilemişlerdir. Salihlerin sohbetleri, hayat öpücüğü gibi bireylere gerçek anlamda dirilik ve duruluk kaynağı olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif merhumun Safahat'te ısrarla vurguladığı gibi, marifet, fazilet ve sayu gayret, eğer toplumların vazgeçilmez, olmazsa olmaz erdemleri ve gelişmişlik sebep ve göstergeleri ise, hiç kuşkusuz bunlar arı duru ve diri gönüllerin muhabbet halkaları yoluyla etraflarında geliştirdikleri olumluluklarının da esasını teşkil eden güzellik ve meziyetlerdir. Bilgili, erdemli, ilkeli, ölçülü ve gayretli, yani gelişmeye, yüceliklere açık ve istekli kişiler, silah şartlarını daha önceden yakalamış Süleha ve Fudala'nın, bizim ifademizde arı duru gönüllerin eserleridir. Zira marifet, fazilet ve sayu gayret seralarda yetiştirilemez, pazardan satın alınamaz. Bunları ancak marifetli eller, faziletli diller ve halis gönüller, yani bilen, bildiğiyle amel eden ihlaslı, alim, amil ve muhlis önderler eğitip yetiştirebilirler. Devam ediyor İsmail Lütfi Çakan hocamız. Profesör Doktor Mehmet Kaplan, Büyük Türkiye Rüyası'nda aziz milletimizin Müslümanlıkla şereflenmesinden sonra topraklarımızı fethedip koruyan gazi tipini ve topraklarımızda barışı, huzuru sağlayan veli tipini meydana getirdiğine dikkat çeker. Arkasından ben Anadolu'yu köy ve kasabalarından çıkan, bir Anadolu gencinin bütün mahrumiyet ve ıstıraplarını yaşayan, fakat yılmayan, kültüre büyük değer veren, okuyan, üniversiteyi bitiren, müsbet münasebetler kuran, bütün kalbini ve zekasını kullanarak çevresini yavaş yavaş değiştiren bir insan tipi tahayyül ediyorum der ve nihai kanaatini de Türkiye'nin ihtilallerle değil, bu tip insanlarla kalkınacağına inanıyorum diye ortaya koyar. Ülkemizin büyük bir şansı olarak değerlendirilmesi gerekli, yukarıdan beri sözünü ettiğimiz bu arı duru gönüllerin bulundukları yer ve yörelerde gerçekten insani ve İslami değerler açısından gözle görülür bir gelişmişliğe ve farklılığa sebep oldukları açık bir gerçektir. Böyleyse önderlerden mahrum kalmış yöre insanlarınınsa tam bir sosyal başıbozukluğu, bozgunu, gönül kirliliğini ve ahlaki yozlaşmayı bilerek veya bilmeyerek paylaşmak zorunda kaldıkları da acı bir gerçektir. Açıkçası sözünü ettiğimiz olumlu olumsuz sosyal durumun yaygınlığını etkileyen sebeplerin başında toplum önder ve rehberlerinin olgunluk, kemal seviyeleri gelir. Gerçekten belli bir salah, seviye ve kalitesine sahip olmadığı halde konuya ait toplumdaki ihtiyacı kötüye kullanan istismarcı ve fazilet yoksunu kimselerin sebep oldukları olumsuzluklar ne yazık ki derin bir talihsizlik olarak kaydedilmelidir. Toplum içinde kendi hata ve günahlarına ek olarak iyilerin de kötülenmesine vesile oldukları için bu tür insanların sorumluluk boyutları ve veballeri oldukça büyüktür. Bir kötünün yedi köye zararı vardır sözü herhalde asla leke kabul etmeyen manevi gelişim ve gönül temizliği çalışmalarında çok daha derinlikli dikkat ve titizlik uyarısının niteliğindedir. Böylesi bir dikkat ve titizlikten, bilgi ve bilinçten uzak kimseler, bilgisizce yaptıkları telkinlerle hem sapan hem de saptıran rolünü ve tabii vebalini de üstlenmiş olacaklardır. Allah korusun. Öte yandan her alanda olduğu gibi gerekli kıvam ve kaliteye, salah ve kemale sahip olmayan insanların, özellikle kendi alanlarında genelde yeterli bilgi, bilinç ve ayrım gücüne erişmemiş toplum kesimleri nezdinde sonu gelmez eleştiri ve ithamlara zemin hazırladıkları bilinmektedir. Bu olumsuz durum hem kendi çevrelerinin üzülmesine hem de karşı çevrelerin dedikodu yapmak ve ithamlarda bulunmak suretiyle günaha girmesine vesile olmaktadır. Herhalde böylesi bir vebali üstlenmekten kurtulmanın yolu, ehliyet ve liyakat sahibi olmadığı işlere girmekten uzak durmaktan, yani haddini bilmekten geçer. Toplumun bilinçsiz rağbeti ve sahanın denetimsizliği, manevi önderlik konusunda kimsenin iştahasını kabartmamalıdır. Çünkü işin dünyaya yönelik tarafından çok daha ağır ve dehşetli bir de ahiret boyutu bulunmaktadır. Nasıl bir kişinin hidayetine vesile olmak, dünyalara sahip olmaktan önemli ve iyiyse, bir Müslümanın doğru yoldan uzaklaşmasına, inanç ve amel bakımından sapkınlıklar içine dalmasına sebebiyet vermek de şeytanca bir iş yapmak anlamına gelecektir. Salih, sadık ve alim önderlerin ya da bu niteliklere sahip arı duru gönüllerin rehberliği, toplumumuzun ve ümmeti Muhammed'in saadet-i dariyeyn yolculuğunu kolaylaştıracak soylu bir kılavuzluktur. Kitap ve sünnet çizgisine bir hayat rehberliği anlamındaki böylesi bir kılavuzluğun sürekli gündemde olması, yapısal ve işlevsel anlamda bu ümmetin hem köklü bir ihtiyacı hem de büyük bir şansı ve bahtiyarlığıdır, diyor Arı Duru Gönüller başlıklı yazısında Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamız. Efendim, daha Şubat ayına birkaç gün var ama biz Altınoluk'un Şubat dergisini bugün Altınoluk'ta yürüyüş programımızda elimize aldık. Hani derler ya, dumanı üstünde bir dergi olarak sıcağı sıcağına Altınoluk dergimizin hemen bu Derya Gönüllü Olmak başlıklı sayısını sayfalarını çevirerek siz değerli dinleyenlerimizle birlikte okumaya başladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine Süleyman Derin hocamız da Engin Gönüllü Olmak başlıklı yazısıyla bu Derya Gönüllü Olmak konusuna farklı bir açıdan Harcegan'dan Mektuplar bölümünde İmam Rabbani Hazretlerinden ve Hak dostlarının hikmetli sözlerinden yola çıkarak katkıda bulunmuş. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız akıl, kalp ve gönül üzerine çok güzel bir yazı kaleme almış. Altınoluk'un hepsi birbirinden kıymetli yazarlarının çok özel, çok güzel makaleleri var bu sayıda da. Sami Efendi Hazretlerinin talebelerinden 60 yılda tek vakti kazaya kalmamış bir isim, Zahit Barsamoğlu ile yapılan bir mülakat var ki 93 yaşında bir güzel insan, Sami Efendi aşısı almış bir mühtedi Zahit Barsamoğlu. kendileriyle yapılan uzunca bir mülakat var. Hatıralar eşliğinde o mülakatı da altını çizerek okumanızı tavsiye ediyorum. Yine Sami Efendi Hazretleri'nin torunu Mahmut Kirazoğlu Bey'den hatıralar var derginin bu sayısına geniş bir şekilde. İnşallah önümüzdeki haftalarda yapacağımız Altınlukta Yürüyüş programlarında olsun. İbrahim Emre kardeşimizin takdimiyle istifadenize sunulan Sesli Dergi programlarında olsun. Bu güzel makaleleri sizlerle paylaşırız. Nasipse haftaya çarşamba günü yine aynı saatlerde Altınlukta Yürüyüş programında Gönül Bahçesi'nden sayfasında Altınluk dergimizin muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın Hak Dostlarından Hikmetler Bayezid-i Bestami 1 başlıklı makalesinde siz kıymeti dinleyenlerimizin istifadesine sunar, gönüllerinize takdim ederiz. Peki, kıymeti dostlarım, değerli dinleyenlerim, bugün de Altınlukta Yürüyüş programımızın burada sonuna gelmiş olduk. Altınluk dergisini Şubat 2015 sayısından altını çizerek okuduğumuz satırları Derya Gönüllü Olmak üst başlığı altında siz değerli dostlarımızla paylaşmış olduk. Haftaya aynı saatlerde yine yeniden yepyeni bir Altınoluk'ta yürüyüş programında birlikte olmak, Altınoluk'ta beraber yürüyebilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.
Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdi gamınla doldu bu gönlüm. Derdi gamınla doldu. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Gerçeğe yandı, rengine aşkın cümle boyandı, rengine aşkın cümle boyandı, kendi de bu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. Bayram ederler yar ile şimdi, bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar.
Erkam Radyo'da Altın Oluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.